أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، اللهم افتح بالخير واختم بالخير. Çok değerli, çok kıymetli, çok şerefli dinleyenlerimiz, her zamanki gibi selamlarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Ve sizlere takdim edeceğim nesillerin eğitimi 40 konuya 40 mesaj programımızın ilerleyen bölümüne geldik. Ancak altyapısı daha yeni bitti. Müslüman insan inşasını değişik yönleriyle, değişik özellikleriyle, değişik ihtiyaçlarıyla elimden geldiği, dilimden döndüğü kadar sizlerle paylaşmaya çalıştım, anlatmaya çalıştım. Bundan sonraki derslerimde ele alacağım temel konular ise bu altyapısı oluşmuş olan Müslüman insan inşasının temel ihtiyaçlarını giderecek olan konularla, mevzularla, mesajlarla inşallah sizlere yararlı ve faydalı olmaya çalışacağım. Rabbimiz bu programlarımızın ülkemiz için, insanlık için hayırlara vesile olmasını mukadder kılsın. Efendim, bildiğiniz gibi herkesin kendi yaşayış şekline göre, inancına göre, imkanlarına göre, hatta iklim şartlarına göre enleri vardır. Yani kendisine göre önemli gördüğü, ehemmiyet vermiş olduğu konuları vardır. Bundan başlamak istiyorum. Öyle bir önemli konuyu gündeme getirelim ki tüm önemli gördüğümüz konularımızın, meselelerimizin bir lokomotif gücü olsun. Hep öne koyalım o konuları. Diğer konular onun arkasına peş peşe sıralansın ki hakikaten yorulmadan, bıkmadan, usanmadan Yüce Allah'a ait olan kulluğumuzu, kulluk vazifelerimizi, kulluk görevlerimizi, göğsümüzü gere gere ama mütevazılık anlayış içerisinde icra etmeliyiz. Günümüz insanının, biz de buna dahil hep beraberiz yani, hayatında önemli görmüş olduğu bazı konular vardır. Önce bundan birkaç tanesi örnek vereyim. Daha sonra asıl meseleye geçmek istiyorum. Mesela bir aile için en önemli konu bazen ne olur? Çocuklarına iş bulmak. Çocuklarını iş sahibi yapmak onun için en önemli bir konudur. Yani varını, yoğunu, ricasını, rüyasını, hayalini, her şeyini işsiz olan çocuklarına yoğunlaştırır ve yönlendirir. Bir başka insan için en önemli bir konu, evlenme yaşına gelmiş olan kızını veya evladını evlendirmek. Erkek çocuğunu veyahut da kız evladını evlendirmek o ailenin en önemli, en dikkat çekici, bütün rüyasını, hülyasını vermiş olduğu bir konudur. Bir başkasına bakarsınız projeksiyon tuttuğumuz zaman toplumda. Mesela senelerden beri kirada oturmaktadır. Bıkmış, usanmıştır. Onun en önemli hayatındaki konusu ne yapmaktır? Bir ev sahibi olmaktır. Ev sahibi olmak için konuşur, dertleşir, gün gelir sıkıntısını gündeme getirir. Yani her türlü konuları, olayları ne yapmaya çalışır? Yeni bir ev almak için yoğunlaşır kendisi, yoğunlaştırır. Bir başkasının önemli bir konusu vardır. Müzmin bir hastalığı vardır. Bu hastalıktan kurtarmak için işte en önemli doktor, en hassas mütehassıs doktor kimdir? Acaba neresidir? Konya mı, İstanbul mu, Ankara mı gibi bütün yoğunluğunu oraya odaklatmış olur. Bir başkasına bakarsınız günümüzde, onun en önemli konusu bir araba almaktır. Aklım top taşlardan bıktım, usandım artık. Yazın sıcaklarda, kışın soğuklarda bir ayağımızı yerden kesen bir araba olsun diyerek bakarsınız hanımını, kendisini, hanımının ziynetlerini, varsa tabii bileziklerine varıncaya kadar yoğunlaştırır. Aman bir araba alalım der. O aile içinde en önemli konu odur elbette ki. Veya bir başka aileye gidersiniz, çocuklarını tahsil ettirmek için kısıtlar, her türlü imkanların seferber etmeye çalışır. Tek derdi, hayatında önemli gördüğü bir konu vardır ki, o da nedir? Çocuğunu bir üniversiteyi bitirtmek veya tahsil sahibi yapmak. Bir başkasının derdi vardır, borçlanmıştır şu veya bu sebepten dolayı borcunu ödemek. Yatar bunu düşünür, kalkar bunu düşünür. İşte günümüzde bunu yaşıyoruz, görüyoruz. Çoklarımızın hayatına girmiştir bunlar. Ama enlerimiz konusunu ben Peygamber Efendimizin şahsında, mübarek ağzından çıkan sözünde, hadislerinde, o dönem insanının en önemli görmüş olduğu konuları gündeme taşıyarak günümüz insanıyla saadet aslı insanlar arasındaki bir farkı önce sizlere fark ettirmek istiyorum ki biz de en önemli gördüğümüz, en ehemmiyetli gördüğümüz konunun acaba ahiret bağlantılı veyahut da dünya bağlantılı, hangisi önemli olsun? Ahiret bağlantılı konularımız mı bizim için en önemli konulardır? Yoksa dünya bağlantılı konular mı bizim için en önemli konulardır? Bir de fazilete dayalı, üstünlüğe dayalı olan önemli enler vardır. Acaba mesela üzerimize farz olan haccı acaba ön sıraya koymuş mu, koymamış mı? Zengindir, tüm imkanlar yerindedir, üzerine hac farzdır. Acaba bu insan en önemli görmüş olduğu konu onun hayatında bir hacca gitmek midir? Diğer bir kimseye bakıyorsunuz, komşularıyla küsmüş. Bir yıldır, iki yıldır konuşmuyor. Acaba o ailenin hayatına çekeceği en önemli konu komşularıyla barışmak mıdır? Yahut namazlarını hiç aksatmadan kılma onun hayatında en önemli bir konu mudur? Cuma'dan cumaya kılıyor, bir gün kılıyor, ikinci gün terk ediyor, öğleyi kılıyor, sabahı yok, ikindiyi kılıyor, yatsısı yok. Böyle alaca bulaca alaboraya getirmiş namaz ibadetini. Acaba bu insan için en önemli, en ehemmiyetli, en hayırlı, en faziletli görmüş olduğu konu nedir? Yani beş vakit namazı tam vaktinde kılmak mıdır? Yine bir insan için imkan vermiş Rabbim, o da elbette çalışmış. Yani gökten ne altın yağar ne de gümüş. Ama zengin bir insan, Müslüman bir insan, öyleyse onun zengin olduğu malın içerisinde yetimlerin, yoksullerin, muhtaçların, sahillerin hepsinin hakkı vardır. Zekat vermek durumundadır. O zengin insan acaba hayatının öncüsü haline getirmiş olduğu konu zekat mıdır veya başka bir konu mudur? Bir başka aileye projeksiyon tutacak olursam, işte yaş olmuş 40, 35, 50 ama Allah'ın kitabını bilmiyor, okumasını bilmiyor. Cenab-ı Allah'la yüzleşecek ahirette, mizan başında, mekanda münezzeh olarak. Yani bütün hayatının sorgulanma suallerini Cenab-ı Allah Kur'an'dan çıkaracak elbette ki. Kur'an'dan bir hesaba çekileceğiz, imtihan olacağız. Bunu hesaba katarak acaba o insanın hayatında en önemli görmüş olduğu konu, ya ölmeden evvel Kur'an-ı Kerim'i okuyayım, öğreneyim de öyle Cenab-ı Allah'a kavuşayım mı olacaktır? Veyahut bir başka kardeşimize bakacak olursak, hiç sohbet, toplantı bilmiyor, ömrünü yaşamamış. Yani dinin öğrenildiği, öğretilmiş olduğu, insanın kamilleştiği, mükemmel hale gelmesi için, olgunlaşmak için bir takım imkanlar sağlanıyor sohbet meclislerinde. Böyle bir sohbet meclisine katılıp katılmada buna öncülük hakkı veriyor mu, vermiyor mu gibi. Veyahut son olarak bir örnek daha vereyim ki enlere ondan sonra gireceğim. Avrupa'da herhangi bir derneğe, bir kiliseye üye olmayan kimseyi göremezsiniz. Papaz dahi ya kiliseye veya bir hizmet yapan, kendisinin kendi inancına göre hayır görmüş olduğu bir derneğe değil, belki 5-6 derneğe üye olurlar. bu derneğe üye olurlar. O derneğin bir takım hizmetlerine, faaliyetlerine katkıda bulunurlar. Acaba bizim de hayatımızda böyle ülke içerisinde vakıflar kurulmuş, dernekler kurulmuş, sivil toplum kuruluşlarımız var. Ya bu insanlar ne yapıyor? Bunlar da ülke için çalışıyor, millet için çalışıyor. Diğerleri devlet kendi gücüyle nasıl bir takım hizmet yapmak istiyorsa halkına, biz de Müslüman kardeşlerimize vakıflarla, derneklerle, sivil toplum kuruluşlarıyla hizmet yapmak istiyoruz. Ha, bunu gören bir insan acaba benim hayatımda en önemli konu bir derneğe üye olmak, bir vakfa üye olmak ve bununla da Cenab-ı Allah'a şahit tutmak. Niye? Benim sevgili Peygamber Efendimiz Mekke döneminde 35 yaşındayken Hılf-ül Fudul isimli bir derneğe üye olmuştur. Hılf-ül Fudul isimli dernek mazlumların hakkını korumak için zalimlere karşı çıkmışlardır. Efendimiz'e peygamberlik gelmeden evvel böyle bir derneğe üye olmuş, katkıda bulunmuş. Hatta Medine-i Münevvere'de, yani kendisine peygamberlik geldikten sonra da, eğer bugün Hılf-ül Fudul isimli bir dernek kurulsa yine ona üye olurdum buyurmuşlardır. Ahmed İbni Hanbel Müsned'inde bunu söylüyor. İşte bu ön söz olarak, mukaddime olarak takdim etmiş olduğum konuları şöyle ön aldım ki enlerimiz hususunu tepeden dinme olmasın, inme olmasın. Acaba Peygamber Efendimizle ashab arasında bu karşılık soru cevap içerisinde bu enlerimiz nasıl ele alınmış, nasıl algılanmış, onu sizlerle ne yapacağım şimdi inşallah paylaşmak istiyorum. İşin, hizmetin, kulluğun önemi açısından, değer açısından, faydası bakımından Peygamber Efendimiz'in mübarek ağzından çıkan en önemli olarak başlamış olduğu 500 tane hadis varmış. Ben hepsine ulaşamadım. Ulaşabildiğim bazı örneklerle sizi inşallah tenvir etmek istiyorum, aydınlatmak istiyorum. Mesela onlardan biri gelmiş Peygamber Efendimiz'e, ya Resulallah, Allah indinde en önemli, en faziletli olan amel nedir? Yani eyyül amel afdal ya Resulallah. Efendimiz de bu şahsa bakmış şöyle, adeta bir doktorun hastasını muayene gözden geçirdiği gibi, sanki mucize dürbünüyle o kişinin tepeden tırnağa içgüdülerini, düşüncesini, beklentilerini Allah'ın bildirmesiyle bilerek demiş ki, evet, Allah indinde en eftal, en önemli amel Allah yolunda cihad etmektir. Çok enteresan. Kendisine aynı sual soruluyor bu sefer de bir başka zaman. Ey Allah'ın Resulü, Allah indinde en sevimli olan, en muhabbetli olan, en güzel olan amel acaba hangisidir sorusuna sevgili Peygamber Efendimiz o soruyu soran şahsı şöyle gözden geçiriyor ve diyor ki, vaktinde kılınan namaz. Yine bir defasında tekrar geliyor, soruyu soran aynı soruyu soruyor veya başka bir sahibi soruyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, Allah indinde en sevimli amel hangisidir? Peygamber Efendimiz aynen o zata bakıyor, şahsa bakıyor ve birrül valideyn diyor. Anaya babaya iyilik yapmaktır. Şimdi soru bir, dikkatini çekecek olursak, bir tek soru soruyor. Eyyül amal eftal ya Resulallah. Allah yanında, Allah'ın indinde, Allah katında yapılmış olan amellerin en hayırlısı, en faziletlisi, en yararlısı, en değerlisi nedir diyor. Ama Resulullah Efendimiz aynı soruya farklı farklı cevap veriyor. İşte bizi de ilgilendiren, temel olarak ilgilendiren konu da budur. Bu farklılığın acaba hikmeti ne ola ki? Bunu hadis alimlerimiz, hani hadis sahasındaki uzman kişiler masaya yatırmışlar, tabiri caizse mercek altına almışlar. Bu işi çözmeye çalışmışlar. Soru bir, cevap farklı. Bu konuyu araştırıp tekrar gündeme getirenlerin görüş ve kanaatleri şu. İlk soruyu soran insan cihat ameliyle biraz arasında gevşeklik söz konusu. O insan için en hayırlı, en önemli amel ne olur? Cihat olacak elbette ki. Yani bilincini, şuurunu, faaliyetini, cihat ruhunu, cihat etmeyi zayıflatmış, hayatına zayıflatmış olan bir insan için en önemli, en hayırlı, en faziletli amel ne olur? Elbette ki cihat olacaktır. İkinci soruyu soruna bakıyorsunuz. O da üzerine farz olan bir namazın eda edilmesinde galiba sıkıntısı var. Veyahut vaktinde tam vaktine kılmıyor namazını. Allah Resulü'nün mucize dürbününde görmüş olduğu bu şahsın bu namaz vaktine karşı olan bir nevi tembelliği desem bile dilim varmıyor. Şu veya bu sebeplerden dolayı namazını vaktinden biraz sonraya geçirmiş olduğunu düşünelim. Ne yapıyor? Senin için adeta cevap böyle. Senin için hayatının en önemli ameli nedir? Namazı vaktine kılmaktır. Ya bunlar bizim hayatımızın problemlerini çözecek örneklerdir. Niye bunu böyle anlatıyorum? Ben burada menkıbe anlatmıyorum. Siz de bu suallerin, cevapların hikmetini, arka bahçesini öğrenerek ne yapacaksınız? Ha, benim oğlumun hayatında en önemli konu nedir? Benim gelinimin hayatında en önemli konu nedir? Benim fabrikamda, iş yerimde, okulumda, camimde, cemaatimde, hizmetlerimde, derneğimde, alışımda, verişimde, ithalatımda, ihracatımda en önemli konu nedir? İşte bunu çözmek için veya buna rehberlik yapacak temel konuyu anlamak için bu örnekle başlamaya çalıştım. Üçüncü bir soru, yine aynı soru. Allah'ın indinde en hayırlı amel nedir? Bakıyorsunuz o da cevabında ne alıyor? Anneye babaya iyilik yapmaktır. Çok değerli kardeşlerim. Bunun örneklerini vermek çok. Fakat bu örneklerinle beraber sizi götüreceğim bir yer var. Bir adres var. Eğer hayatınızda cihat ruhu öne alınmamışsa, kıldığınız namazları vaktinde kılmıyorsanız, ana babanız ile olan iyilik ihsanda sıkıntınız varsa, sizin hayatınız bereketsiz, plansız, programsız geçmek demek, geçiyor demektir. Niçin? Bir insan Allah katından gönderilmiş olduğu dine, İslam dinine canlı, hareketli, aksiyon dolu bir tavır sergilemesi için cihat ruhuyla yaşayacaktır. Cihat ruhundan kopuk olan bir hayat insanı uyuşukluk hale sokar. Yani tembelleştirir. Yani egoistçe bir hayatı ona empoze yapar. Ben merkezli bir hayatı tercih eder insan. Biz demez. Yani kucaklayıcı bir özelliği yoktur. Hayata ve hayatına dar açıdan bakar. Niçin? Onun hayatında bilinç, şuuru hazırlayan cihat ruhu yoktur. Vaktinde kılmış olan namaz insana dakiklik ahlakını kazandırıyor. Tüm hayatınızda, tüm hizmetlerinizde, yapacağınız tüm görevlerde vakte önem verirsiniz. Vakte önem vermeyenleri Allah Resulü ne yapmış? Helekel müsefimun buyuruyor. Hele yaparız diyenler helak olur. Günümüzde İslam aleminde en büyük sıkıntı bu. Söz veririz, sözünde durmayız. Randevu veririz, randevumuza kavuşmayız. Bir toplantı olur. Toplantıya bakarsınız, saat 10'da, yarın saat 10'da toplantı var denilir. Adam 10.30'da gelir. 11'de geliyor. Ya işte unutmuşum, kusura bakma denir. Bütün bunların peygamber hayatına yeri yoktur. Allah Resulü'nün hadislerinde, sünnetlerinde böyle bir hayatı görmek mümkün değildir. İşte bu arızayı gidermek, bu hastalığı şifaya kavuşmak, bu derde derman olmak için namazı vaktine kılacağız. Kılalım ama vaktinde kılalım. Bayatlanmış olan vakitlerde namaz kılmaya alışkanlığımızı bitirelim artık. Es-salatu fi vaktiha, vaktinde kılınan namazın arka bahçesini, hikmetini çok ama çok iyi anlamak mecburiyetindeyiz ki bizi dakik bir ahlak kuşatmış olsun. Mesela ben Almanya Köln şehrinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir randevu aldık. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün istihbarat birimini gezmek istiyordum ben. Müracaat yaptım. Onlara Türkiye'den gelmiş olan bir din alimi değil, din adamı diyorlar ona biliyorsun. Papazlar yerine koydurabilir neredeyse. Randevu verdiler. Çarşamba günü saat 14. Saat 14'e 15 dakika kala arkadaşlarım gidelim dedim. Ben evcikliyim biraz bu konularda da aynı zamanda. Hocam gideriz, daha vakit yok. 15 dakika mı var dediler. Ya gidelim, trafikte yoğunluk olabilir. Ne olur ne olmaz dedim. Dinlemediler beni. İyi niyetle güya. Biz takriben 2 yani 14'ü 3.30 veya 4 geçiyordu. Emniyet müdürüne vardık. Müracaattakiler aynen bize şöyle söyledi. Randevunuza zamanda gelmediğinizden dolayı iptal edilmiştir. Bir daha randevu ancak önümüzdeki çarşamba günü verebiliriz. Olay bu. Yani siz Avrupa'da demiş olduğunuz, gavur dediğiniz Avrupa'daki insan zamana o kadar önem veriyor, o kadar değer veriyor ki sanki onların hayat tarzına bakınca vakit olarak hemen aklına Allah Resulü geliyor. Günümüzde biz artık ipin ucunu kaçırmışız. İpin ucunu kaçmış. Askerlik hariç, okullardaki teneffüs dili hariç, bunun dışındaki sosyal hayatta söz vermek, sözü zamanında, vaktinde yerine getirmek bizde bitmiş, tükenmiş. Acaba diyorum şimdi, bütün bu hastalığın altında namazlarımızı vaktinde kılmamak mı yatıyor? Bunun düşünce tefekkürünü, teemmülünü size havale ediyorum kıymetli kardeşlerim. Öbür konuya geldiğimiz zaman, yani hayatında en önemli amelin anne babasına iyilik olduğunu söyleyen Allah Resulü'nün acaba kıyamet kopuncaya kadar gelecek ümmetine bir mesajı yok mu dersiniz? Elbette var. Evet, 1400 küsür sene evvel söylenmiş olan bir çözüm, cevaplarıdır bunlar. Velakin hepimiz ilgilendiriyor. Bugün için 2 milyar Müslümanı da ilgilendiren bir konudur. Nedir? Ana babaya iyilik. Bir insan, Müslüman bir insan, eğer anasına, babasına iyilik ve ihsanda bulunmuyorsa diğer insanlara hiç iyilikte bulunmaz. Bulunamaz. Tüm insanlığa iyilik yapmanın yolu ana babadan geçer. Tüm zamanların ve vakitlerin hakkını vermenin yolu vaktinde kılınan namazdan geçer. Yapmış olduğumuz kulluğumuzun en küçüğünden en büyüğüne varıncaya kadar hep itibarlı olsun, güzel olsun, hoş olsun demek istiyor musunuz? Bunun yolu Allah yolunda cihattan geçer. Yani bilinçten, yani şuurdan geçer. Bütün bunları şöyle üste koyduğum zaman bakalım Allah Resulü'nün bundan sonraki hayatımızda dikkat çekeceğimiz konunun neler olduğunu bir örnek olarak, yani 500 tane enli olan hadisten bazı örnekleri vermek istiyorum. Mesela en üstün cihat zalim yönetimin yanında doğru sözdür diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki kim olursa olsun doğru konuşmak lazım. En üstün cihat zalim haksızlık yapıyor sana. Bunun yolu nereden geçiyor? Doğru sözden geçiyor. Zalim bir yöneticinin yanında dahi doğru sözlü olan bir insan en üstün cihadı yapma hakkını elde etmiş oluyor. Müslümanın en değerli sadakası bilimsel çalışmasıdır diyor Peygamber Efendimiz. Ben bunu meal olarak veriyorum. Müslümanın en değerli sadakası ilmi faaliyettir. Bilimsel çalışmadır günümüzün ifadesiyle. Niçin? Çünkü Amerika toprağı inceliyor, ağacı inceliyor, ağacın yaprağını inceliyor, faydalı olan bölümlerini çıkarıyor, bunun fabrikasını kuruyor, üretiyor ve İslam alimi bunu tüketiyor. Biz niye üretmeyelim? Düşünebiliyor musunuz? Orman hayvanlarının yaralandığı zaman hangi ağaçlardan sürtünerek tedavi aldığını helikopterlerle araştırıyorlar. Takip ediyorlar. Yaralı bir aslan, yaralı bir kaplan, yaralı bir yırtıcı hayvan olabilir, yaralanmış. Bu yarasını nasıl tedavi ediyor? Hangi ağaç? Sürekli aynı ağaca gidiyor, oraya sürtünüyor, geçiyor, sürtünüyor, geçiyor. Daha sonra ne yapıyorlar? Bu ağaçtan örnekler alıyorlar. Almış oldukları örnek ağaçtı laboratuvara götürüyorlar. Araştırma yapıyorlar. Sonra tüm bu hayvanlara iyi gelen ağacın özünü, özelliğini kavruyorlar. Bunun ilacını yapıyorlar. Dünya piyasasına sürüyorlar. Böyle çalışıyorlar. Şimdi peygamberimizi dinleyelim. Efendimiz'i mealen. Müslümanın en değerli sadakası bilimsel çalışmadır. İlmi araştırmalardır. Ama İbn Haldun nedir? Başkalarının fikirlerini kullanıp kendisi fikir üretmeyen insanlar taklitçi olur. Biz hep taklitçi olduk. Hep Avrupa'yı taklit ettik. Çünkü orijinal fikrimizi ortaya koyamadık. Kendi fikirlerini üretmeyip de başkalarının fikirlerini taklit, üretim kullanmış olan insanlar ne olur? Taklitçi olur diyor büyük sosyolog İbn Haldun. Bizim durumumuz buna benziyor şimdi. Allah yanında en sevimli iş az da olsa devamlı olandır diyor Peygamber Efendimiz. Yani hayatımızda öncülük sırasını vereceğimiz temel konu, çünkü Müslüman insan inşasını biz bitirdik. Artık bu insanı topluma, Rabbine, kendisine, ailesine, çevresine yararlı bir hale sokmak istiyorsak bu konularla o insanları ne yapmak lazım? Buluşturmak lazım, tanıştırmak lazım. Allah yanında en sevimli iş az da olsa devamlı olandır. Biz bu karı sanırız. Hızlı koşan tez yorulur. Az olsun, devamlı olsun. Hamdolsun bugün bir zamanlar ülke Babı Ali'den, Cağaloğlu'ndan besleniyor değil mi efendim? Her şey orada, kitaplar oradan çıkar, dergiler oradan çıkardı. Basın yayında söz sahibi Babı Ali'ydi. Şimdi elhamdülillah Anadolu'muza geliyoruz. Konya'mız, Malatya'mız, Kayseri'mizde dernekler kuruluyor, dergiler çıkarılıyor. Efendim özel radyolar, televizyonlar ne yaptı? Ayakta duruyor şu anda. Artık yerel televizyon diyemiyorsunuz. Öyleyse sürekliliği olan ameller kişiye hem başarıya götürüyor kişiyi, hem de insanı mutlu yapıyor. Bundan dolayı da hayatımızda bunlar bizim en önemli konulardır. İmandan sonra en üstün iş insanları içtenlikle sevmektir diyor Peygamberimiz. Bak, imandan sonra en üstün iş ne olabilir dersiniz? Bunu peygamberden öğreniyoruz Efendimiz'den. İnsanları içtenlikle sevmek. Allah için sevmek ve içten sevmek. Çünkü sevginin yeri gırtlak değil. Ya sevginin yeri kalptir. Bir Müslümana Allah rızası için kalpten gelmeyen bir sevgi olmadığı müddetçe mimik hareketleri gibi yüzeysel bir seviciliği Allah kabul etmez. Müslüman kardeşimizi içtenlikle sevme ahlakına kavuşmak mecburiyetindeyiz değerli kardeşlerim. En güzel kazanç helal yoldan elde edilen kazançtır. Efendimizin hadislerinden en güzel kazanç, en yararlı kazanç helal yoldan elde edilen bir kazançtır. Bir insanın alın terini şöyle silercesine almış olduğu 500-600 lira ama helal yoldan temin edilmeyen 5000-6000 liradan kat kat üstün iş yapmış olabilir. Artık bu konu böyle uzar geçer gider. Ama ben bu konuyu bu şekil olarak değil bu hususta sizlere inşallah dersimin devamında bu konuyu zincir halkası haline getirip 40 temel konuyu Müslüman insan inşası hayatına koymak için böyle bir formülü, böyle bir metod ortaya koymuş oldum. Bugünkü takdim etmiş olduğum sohbette burada bitmiş oldu. Şimdi sizi geriye kalan zaman diliminde hayatımızı ilgilendiren temel fıkhi kaidelerle baş başa bırakıyor, iç içe tutmak istiyorum. Varisi olmayanın, yani varisi olmayan bir adamın malının hepsini vasiyet etme hakkı vardır. Yani bir kimsenin öldükten sonra hiç varisi yoksa, anasıdır, babasıdır, oğludur, kızdır, torunu gibi vesaire, yani varise bırakmış olduğu mala varis olacak herhangi bir kimsesi kalmamış ise bu kimse mallarının hepsini vasiyet edebilir. Eğer varisi varsa, yani kendisi öldükten sonra yakın varislerinin bir tanesi varsa ancak malının üçte birini vasiyet edebilir. Hatta üçte birinden biraz daha az olmasını vasiyet etmesi daha eftaldir demişler fukaha. Diyelim ki bir insan oğluna kızdı, kızına kızdı, yok şuna kızdı. Ölmeden evvel dedi ki ben dedi öldükten sonra bütün malımı falana vasiyet ediyorum. Falana, fiş mekana, kim olur? İster kurum olsun, ister başkası olsun, arkadaşı olsun, kim olursa olsun. Vefatından sonra gerçek varisleri babasından kalmış olan, kocasından kalmış olan bu mala varistir. Ancak onun varisinin üçte birini çıkarırlar, geriye kalanı evlatlara aittir. Benim oğluma ben mal vermiyorum, kızıma mal vermiyorum. Ben varımı, yoğumu, her şeyimi bana işte ahir zamanımda, ihtiyarlık dönemde üst katı komşum yaptı. Ben malımı ona varis ediyorum, şahit olun dese dahi İslam fıkhı bunu kabul etmez, reddeder. Ancak sen malının üçte birine sahipsin, onu vasiyet edebilirsin. Geriye kalan senin gerçek varislerin der. Ve evlatlar arasında ne yapılır bu? Taksim edilir. Siz olun, kızgınlık anınızda hakiki varislerinizi ihmal ve ihlal edecek tavırlı sözler söylemeyin. Vebal altına girersiniz. Bir başka konuda sizi şu anda buluşturmak istiyorum. Katı maddelere mundar olan, necis olan bir şey düşerse orası kaşıkla alınıp satılır. Alınır ve atılır. Efendim günümüzde artık buzdolabı var, dolaplarımız var vesaire var. Şimdi bizim bu derslerin programlarımızı bakıyorsunuz dağdaki insanlar da izleyebilir. Köylerde izleniyor. Mezralarda izleniyor. Yani ben bu konuşmayı sadece beni şehir halkı dinliyor diye yapmıyorum. İşçimiz de dinliyor bunu, köylümüz dinliyor, çobanımız dinliyor. Mezradaki insanlar dinliyor. 4 tane mezra vardır. Uydu aracıyla adam televizyon izliyor orada. 3 hanelik mezrayı bilirim ben. 3 mezralık, 3 evlik mezrada adam televizyon kullanıyor. Öyleyse artık biz konuyu böyle şehirli köylü gibi ayırt edemeyiz. Bu bizim inancımıza bağdaşmaz. Birilerinin oy verirken işte kendi oyunu bir köylü oyunun veya çoban oyunun çok üstünden gördü. Bu dinozor zihniyetli insanlar bu ülkeyi dünya devletlerine kayıp yüz karası yapmıştır. Allah'a hamdolsun. Şimdi o yüz karası yapacak insanlar şimdi hak etmiş olduğu adreslerde umarım ki nefis muhasebesi yapıyordur. Öyleyse katı olan bir madde düşünün. Yani katı demek kaşıkla bir şey aldığınız zaman iki tarafı eğer aniden ulaşmıyorsa ona katı cisim denir. Yani bir tereyağı gibi örnek vereyim. Bir peynir gibi buna benzeyen ne varsa oradan bir fare geçti olabilir. Beraber oraya bir necaset düşmüş. Kaşığımızı öyle alırız. Şöyle orayı alırız atarız. Geriye kalan nedir? Temizdir. Sıvı değil, katı bir cisimin, katı bir maddenin üzerinde bir necaset düşmüş veyahut da istenmeyen bir fare gibi bir haşerat oraya gitmiş gelmiş yol eylemiş. Tünel gibi yapmış adeta. Bir tereyağı gibi diyelim veyahut da bir peynir gibi. veya pekmez gibi neyse katı cisimlerde olmak şartıyla bunu sadece o kenarları kaşıkla almış olur. Geriye kalan temizdir. Hiçbir sakıncası yoktur ve yenilebilir. Bu dersimin sizlere son bölümünü aktarmış oluyorum. Fıkhi kaydı olarak kıymetli kardeşlerim. Biliyorsunuz Peygamberimiz Efendimiz borç para vermek, sadaka vermekten 18 kat eftaldır buyuruyor. Çok dikkatini çekerim. Faizli müessese sistem, karz-ı hasen dediğimiz borç vermeyi mülga etti şu anda. Buna bağlantılı olan bir fıkhi kaide ilesi buluşturmak istiyorum. Ödünç paranın getirdiği menfaat faizdir. Mesela bir kimseye sen ödünç para verdin. 3000 lira para verdin. Bu insan işte bir iş yapacak, düğün yapacak veya inşaatta kullanacak. Bu adam mesela o 3000 lira para verdiğinden dolayı para vermiş adamdan elde etmiş olduğun menfaatlar hep faize girer. Ödünç verilmiş olan bir paranın getirmiş olduğu menfaat İslam fakihleri tarafından ne olmuş? Faiz olarak ilan edilmiştir. Buna da dikkat etmek durumundayız. Borç vermiş olduğun bir insan efendim hacca gider, umreye gider, oradan gelirken senin böyle bir seni menfaatlendirecek veyahut da senin beklentini almış olduğun bir menfaat söz konusu olursa bunun faiz olduğunu beyanmışlardır. Ben sizlere yine rica ediyorum, istirham ediyorum. Çok darda kalmış, çok zor durumda kalmış olan kardeşlerimize karz-ı hasen olarak borç para verelim. Ve hatta ve hatta ödeme kolaylığı gösterelim. Hatta bunun üstünde bizim imkanlarım nasılsa çok, Mevla daha çok verir. O kardeşimiz olan borcumuzu imkanımız varsa şöyle bir silelim. Allah da bizim ahiretteki günahlarımızı siliverir böylece. Bu imkanlar var. Bu imkanını yaşama hakkına sahibiz. Cenab-ı Allah bizi kendi katından göndermiş olduğu ilahi ölçülerle hayatına çeki düzen veren Müslüman, müttaki, muhsin kullarını eylesin. İnşallah bir sonraki derste buluşmak üzere. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla efendim. Teşekkür ediyorum.